Ayrım 28, sayfa 290. Gittiniz. Önceleri iyiydiniz sanki. Sonra birer birer yüzü karardı kelimelerinizin. Yavaş yavaş parçalandı. Bitmez tükenmez günlerin, gecelerin üzerine döküldü. Un ufak oldu sesiniz. Delilik bu dediniz. Kıyamet, cehennem, burada neler olduğunu bir bilsen gülüm, bir bilsen. Bir daha ölüm demeye çekinirsin inan. Yarın demeye utanırsın. Başlangıçta hiç değilse öfke vardı sesinizde. Sonra ondan da vazgeçti. Hepten canı çekildi kelimelerinizin. Bir girdabın içindeyim, kayıyorum gülüm. Günden güne kayboluyorum burada. İçimde ne var ne yok, hepsini sıyırıp aldılar benden. Bir tek seni sakladım yastığımın altına. Ellerinde yepyeni pırıl pırıl silahları vardı. Ölümden arta kalan ganimetlerini bal mumuna yatırıp hatıra diye boyunlarına asmışlardı. Yüzlerinin yarısı insan içinde, yarısı zifiri karanlık. Sırtlarında barut kokulu dağları, kan sızan geceleri, kapkara sabahları vardı. Başı kara dumanlı köyleri, ışıksız evleri, korkulu, yitik sokakları. O zifiri karanlığa güvendiler, sormadılar bile, teklifsizce gelip hepsini yüreğime yığdılar. Kendi çocuklarının kanına sarmışlardı ayıplarını. Bildiğimi anlamadılar ama ben gördüm, her şeyi gördüm gülüm. Delikanlıların gözlerinde ölüm, gencecik kızlar kör bir avazdı. Unuturum sandılar. Kendileri her şeyi çoktan unutmuşlardı. Unutanların ve unutulmuşların kıyametindeyim gülüm. Bir zır deliliğin ortasında, hayatın kıyımında, gözünü kan bürümüş fanilerin vahşetindeyim. Dayanamıyorum gülüm dediniz. Hayatın bir paralık hükmü yok burada. Elim kolum bağlı, hekimlik bir yana, bu vahşetin ortasında ben de yavaş yavaş ölüyorum. Geliyorum dedim, bekle beni, ne olur dayan ve bekle, hemen geliyorum. Sakın, sakın gelme dediniz. Seni bu cehennemin ortasında görürsem dayanamam, ölürüm dediniz. Gelmedim, yine öldünüz, öldünüz. Sözünüz ortada kaldı. Oysa simit kokulu bir sabaha randevunuz vardı. Ben de gitmedim bir daha. Orada Gül annem buluncaya dek hiç yolumu düşürmedim gara. Ne derdim, nasıl bakardım Haydarpaşa martılarının yüzüne. Sabaha karşıymış. 14 yaşındaki çocuğun paramparça olmuş bedenini annesine teslim edeli çok değil, henüz 18 saat geçmiş aradan. O uzak dilli bir çare kadının kolu kanadı kırık gözleri deli deliydi gülüm. Elimde avucumda ne varsa hepsini verdim ona. Oğlunun delik deşik cesedini verdim, ölü bedenini. Bulabilseydim ruhunu da verecektim. Alıp başını gitmiş o karambolde. Kim bilir, belki şimdi orada dağlardadır. Belki de geride bıraktığı köyünde çarçabuk adam sınıfına yazılıp erkenden yitirdiği çocukluğunda saklıdır. Siz o gencecik ölümü öyle derinden, öyle yürekten üzülünce yoksa tanır mıydın diye sormuşlar da cevap bile vermemişsiniz baştan. Sonra içtimadan önce sigara içerken neydi o askerin adı? Her neyse, ona söylemişsiniz. Yok, tanımazdım. Ölümlerden bir ölümdü işte. Halbuki bu kaçıncı değil mi? Benim kabahatim. Alışamadım. O gece daha gün ağarmadan sessizce kalkmışsınız ranzanızdan. Yatağınızı toplamışsınız asker usulü, jilet misali. Çarçabuk karaladığınız notu tam ortasına bırakmış, kimseye duyurmadan usulca çıkmışsınız koğuştan. Çıkışınızı duyan olmamış da gecenin karanlığında yeri göğü inleten silah sesine fırlamışlar. Oluk oluk kan boşalmış kara kırçıllı kirli beyaz taşların üzerine. Birer birer ranzalarından fırlayıp başınıza geldiklerinde az önce elinizden bıraktığınız sigaranız düştüğü yerde için için yanıyormuş hala. Çok geçmeden o da kana bulanmış. Orada yattığınız yerde gözleriniz yarı aralık, ağzınız sımsıkı kapalıymış. Sımsıkı kapalı. Neden sonra yatağınızın kefen misali bembeyaz çarşafın tam ortasında bir anda bütün koğuşu dolduran o davudi, o heybetli sesinizi bulmuşlar. Hepsi hepsi üç kelime, bir de soru işaretine ibaretmiş. Ey vicdan, neredesin? Sesiniz sel olup koğuşun yüksek kalın duvarlarından aşağı gürül gürül akmış. Gözleriniz yarı aralık, ağzınız sımsıkı kapalıymış oysa. Hatırladım sizi, şimdi hatırladım. Selim de adınız, siz haklı çıktınız. Görmeliydiniz, babanızın bana kızım diye sımsıkı bir sarılışı vardı. Oğlumun yadigarı, o koca adam kollarımda bütün bedeni sarsılarak katıla katıla ağlarken ama sen de çok ağladın dediler. Çok kaybettin kendini, hatırlamıyorum ki, hepsini unutmuşum. Hatırladığım orada yatak odasında boylu boyunca uzanmıştınız. Biraz yalnız kalmak istedim sizinle. Namahrem diyenler oldu ya, şükür babanız pek aldırmadı onlara. Soluk sarı bir beyazı vardı teninizin. O güne dek çekinmiş, utanmıştım da teninize doyasıya hiç dokunmamıştım. O solgunluğun içinde omzunuzdaki gülün kırmızısı iyice koyulaşmış mıydı ne? Uzanıp son kez dudaklarımı değdireyim istedim. Selim'in bedenindeki gülümle vedalaşmak. Yığılıp kalmışım oracağa. Tabii ya, şimdi hepsini hatırladım. Selim de adınız. Uzun, çok uzun bir suskunluk, geçmek bilmez, uğultulu bir karanlıktınız. Bilir misiniz, kendi kanınızda söndürdüğünüz o son sigaranız, o gün bugündür, hala için için yanar yüreğimde. Şimdi herkes öldü, hepiniz. Sevdiğim ne varsa birer birer kayıp gitti elimden. Sahip çıkamadım. Bundan sonra burada böyle. Yersiz, yursuz, zamansız ve insansız. İnsansız, yeri göğü inleten, sahipsiz bir çığlıktan ibarettiniz. Aslında siz de yoktunuz, öyle mi? Sadece kapı, martı ve bir de Gülcivan. Gülcivan, hadi gel al götür beni, söz vermiştin. İhtiyacın olduğunda bulurum seni demiştin. Eve gidelim, hadi Gülcivan, artık eve gidelim. 1992 miydi, 93 mü? Tam hatırımda değil şimdi, o vakitlerdi. Delikanlıyı o trajik vakada kaybedince zaten oldum bittim, içe kapanık bir kızdır. Rahmetli annesine benzemez pek. Ne Gülizar'a ne Gülsema'ya, hiçbirine benzemez ya, ayrı mevzu. Allah bahtını benzetmesin, Gülnihal'in munisliği var bu kızda derdi ismi Gülhanım. Ne diyelim, demek bahtı da benzemiş talihsizin. Manisa'da düşüp bayılmış çocuğun naaşının başında, sonra uzun bir de toparlanamadı. Son senelerde buralarda bulunamadım pek. Çokluk San Francisco'da, kuzenlerimin yanında geçti zaman. Daha çok Gülüm'ün tıbbiyeden arkadaşları alakadar olmuşlar. Ama Gülsün pek becerip de tedavisini nihayete erdirememiş. Diyeceğim, bir türlü düzelemedi kızcağız. Kendi de doktor çıkacaktı, bir sene kalmıştı okulu bitirmesine. Yazık etti, yarıda bıraktı tahsilini. Kapattı kendini odalara, uzun müddet evden dışarı adımını atamadım. Bir mi yoksa iki sene sonra mıydı? Duydum ki bir dükkan açmış modada. Gittim gördüm. Söz satıyorum Emin dayı diyordu. Aslında çalışkan, azimli, mesuliyet sahibi bir kızdır. Allah'ı var, dükkanı da senelerce pek güzel idare etti. Ta ki annesinin ölümüne kadar. Ne demeli, darbe üzerine darbe yedi. Hayat hiç gülmedi ki bu kızın yüzüne. Annesinin ölümünden beri her şeyi unuttu yine. Uzun müddet kapısını uğramadı. Öylece kaldı dükkan. Ama kirasıydı, şu suydu, bu suydu derken durduk yere dünyanın masrafı. Sonra duydum ki gayreti gelmiş. Söz biterken diye bir yazı asmış vitrine. Her şeyi yok pahasına elden çıkarmış. Birkaç ay oluyor, kalktım ziyaretine gittim. O evin halini bir görecektiniz. Eşyalar birbirinin üzerinde, ortalık yangın yeri gibiydi. Dükkandan geri kalanları da toplayıp getirmiş, salonun dört yanına dağıtmış. Hoşça kal aşkım, affetmem seni. Yalnızlık çekilmiyor, seni seviyorum. Ey vicdan neredesin? Evi bu vaziyette görünce başım döndü inanın. Ama kendisi dağınıklığın hiç farkında değilmiş gibiydi. Emin dayı dedi. Yalnız senin içinler tükendi elinde. Dünya kadar seni seviyorumla ey vicdan neredesin kaldı. Omuzlarında dünyanın yalnızlığı varları da kendime sakladım zaten. Ne bileyim, bakarsın gün gelir eşe dosta dağıtırım. İster misin, sana da vereyim mi bir tane? Böyle bir kızcağızdır işte. Her şeye rağmen kendi içinde bir ironi anlayışı vardır. Galiba bu tarafı gül kadınlarına benzemiş. Rahmetli anneannesi de Gülizar asınızdır bir şey değildi gençliğinde. Zehir gibi de bir aklı vardı. El iyisi ev delisi derdi Gülsema ona. O menfur saldırıda gencecik yaşta gidiverdi. Gülüm de yanlarındaydı o sıra. El kadar kızdı daha. Az uğraşmadık o vakit. Kim bilir, belki de ta o zamanlara dayanır bu maras halleri. Neyse, lafı uzatmayayım. Sağ olsun pek sevdiğimi bilir. Bir sütlü kahve yaptı bana. Akşam vaktiydi. Terasta oturduk. Karşılıklı kahvelerimizi içtik. Kolay değil. Ben de bilemedim lafa nasıl gireceğim. Dereden tepeden, İstanbul'dan konuştuk bir müddet. Nihayet cesaretimi toplayıp mevzuyu açtım. Ömrümün son dönemlerini ailemle birlikte geçirmek istediğimi, San Francisco'ya gideceğimi söyledim. Haliyle her şeyi elden çıkardığımı, bu vaziyette o evi de satacağımı, emlakçıyla konuştuğumu, bugün yarın bir alıcısı çıkabileceğini izah ettim. Farkındayım. Şaşırdı biraz. Onun için de zor tabii. Mülkü benim üzerimde de olsa, 100 yıldır ailesine mesken olmuş bir yer nihayet. Ama ne yaparsınız, benim de elimde avucumda pek bir şey yok ki. Esasen daha Gülsün'ün sağlığında aklıma koymuştum orayı elden çıkarmayı. Ama rahmetli pek işini bilir bir kızdı. Geldi, ağladı, güldü, velhasıl allem etti, kallem etti. Beni satıştan caydırıp gitti. Caydırmak dediğim, daha o zaman ben bunlara bir mühlet vermiştim. Ana kız işlerini yoluna koyup evi boşaltacaklardı. Sonradan idrak ettim ki Gülsün konuştuklarımızın hiçbirini nakletmemiş kızına. Öyleyken de demek ki büyük bir sükutu hayal oldu kızda. Ne bileyim, pek bir şey belli etmedi bana. Zaten sen de ne yapacaksın bu koca evde bir başına dedim. Sustu kaldı bir süre. Haklısın Emin dayı dedi neden sonra. Derken cayar gibi oldu bir ara. Nasıl yaparım dedi, bu evi nasıl bırakırım ben? Bunca eşya, bunca anı. Yapamam, bu evden ayrılırsam kaybolurum. Daha ziyade beni unutmuş da kendi kendine konuşurmuş gibi bir hal vardı üzerinde. Dalıp gitti sonra. Acıdım bir an. Tek başına, sahipsiz bir kız. Kolay değil, hiç kolay değil. Ama bu yaşta elden ne gelir? Bari biraz cesaret vereyim dedim. Aşağıda koskoca bodrum var. Ben emlakçıyla konuşurum. İstersen bir müddet oraya koyarsın eşyaların fazlasını dedim. Düşündü taşındı. İşlerimi yoluna koyup evi boşaltmak için ne kadar vaktim var diye sordu. Bir ay dedim. En geç bir aya kadar satılır herhalde. Ben de o zamana giderim. Bir ayı bulmadı bile. Sağ olsun emlakçı çarçabuk elden çıkardı evi. Anahtarları yeni sahiplerine teslim etmiş. Gençten bir karı koca. Bizim kıza da haber vermiş. 40 yıldır bildiği aile. Yardımcı olmak istemiş Gülüm'e. Adam bulmuş, eşyaları Bodrum'a taşıtmış. Ufak tefek bir iki ev de bulmuş ona. Ama bizim hiç oralı olmamış nedense. Bir arada ağzından ben de Emin dayıyla San Francisco'ya giderim belki gibi bir şey çıkmış ya, pek bir mana verememiş adam. En son evin yeni sahipleri gelmeden bir gün önce görüşmüşler. Son defa burada yatayım ben, demiş Gülüm emlakçıya. Gülüm Hanım, siz bilirsiniz ama kupkuru evde nasıl olacak? Diyek olmuş adam. Olur olur, merak etmeyin. Sabah 6'da çıkıp giderim söz, diye ısrar etmiş. Sabahleyin yeni ev sahipleri geldiğinde salonun ortasında kuru tahtanın üzerinde oturuyormuş öyle. Yüzünde akşamdan kalma ağır bir makyaj, üzerinde vişne rengi bir elbise, boynunda inci kolyesi, bağdaş kurmuş oturuyormuş. Karı kocanın ne kadar şaşırdığını varın siz tasavvur edin artık. Yetiştim değil mi, demiş gözlerini koca koca açarak. Yüzünde deli bir ifade. Oh, çok şükür yetiştim, ama gül civan olmasaydı imkanı yok, o lanet gardan çıkıp da gelemezdim. Ne yapsınlar, hemen emlakçıya haber vermişler tabii. O da madam Orite, madam sağ olsun komşunun hasıymış. Sonrasını biliyorsunuz, alıp buraya getirmişler kızcağızı. Diyeceğim doktor, ben senelerce elimden geleni yaptım. Ta prensesin sağlığından beri 5 kuruş menfaat beklemeden evimi bu insanlara açtım. Gülsema baba bir kardeşimdi benim. Az emeği yoktur üzerimde. Allah biliyor ya, ne yaptıysam canı gönülden yaptım. Ama artık bu yaşımda gider ayak ne diyeyim, vicdanım rahat benim doktor, rahat. Şimdi siz travma diyorsunuz öyle mi? Ağır bir travma. Yazık, ne yazık. Daha gencecik bir kız. Gözümle de gördüm yani o halleri. Allah muhafaza. İçine dokunuyor insanın. Kimseleri tanımaz gibi. Biliyorsunuz artık yola çıkıyorum ben de. Gönül isterdi ki ne demeli? Tezelden dermanını bulur inşallah. Siz ne diyorsunuz? Bu vaziyette çaresi var mı doktor? Dilinizin altındaki nedir? Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz doktor? Size yalan söylediğimi ima ediyorsunuz. Evet, gülüyorum. Gülüyorum çünkü bu durum hali komik. Gerçekten komik. Unutmayın ki ben de bir tıp insanıydım bir zamanlar. Şimdi siz yüzünün tam ortasına okkalı bir yumruk yiyen adamın bir bir saydığı yıldızlara inanacaksınız da bunca olan bitenden sonra kör kuyunun başındaki kör atla mühürdar sahilini mesken tutmuş bir mavi ayaklı martıyı mı çok gördünüz bana? Kusura bakmayın da ne yapayım şimdi ben? İki gözümle gördüğüme mi inanayım yoksa size mi? Gördüm diyorum, yıldızları da gördüm, martıyı da. Pırıl pırıldı gökyüzü, yıldızlar eski şehrin üzerinde sonradan görme havai fişeklerin huvardalığıyla değil, hiç değil, 1000 yıllık bir bilgelikle sessiz sedasız, usul usul yanıp sönerken. Ha ha ha, mavi ayaklı gülen martı, o ilahi müziğin eşliğinde, hayat dediğimiz bu muammanın en güzel sahnesinde, dünya kuruldu kuruladı yerlerin ve göklerin gördüğü en olağanüstü dansı icra ederken ben oradaydım. Şimdi sizin paşa gönlünüz olsun diye, gözümle gördüğümü inkar edecek değilim. O martı gerçekti, adım gibi biliyorum bunu. Mavi ayaklı gülen martı ve o harikulade dansı, gerçekti. Yazık, keşke siz de orada olsaydınız. Bu sıkış tepiş kalabalığın ortasında evrenin mucizelerinden ne kadarcık bir şey düşüyor ki payımıza. Yeni yapılan tramvay yolu boyunca Gülcivan'ın üzerinde yokuş aşağı 4 nala inerken yüzümü, saçlarımı dolanıp göğsümden içeri giren rüzgarın sesini duymasaydım, kollarımı sımsıkı boynuna dolamıştım. 2 kulağının arasındaki kara perçemi çaktırmadan yüzümü gıdıklarken uzun uzun sohbet ettik, konuştuk onunla. Uçsuz bucaksız doğanın ortasında hiç tükenmeyecek bir mırıltı gibiydi sesi. Rüzgarın ve Gülcivan'ın sesini duymasaydım, belki o zaman, belki size inanırdım doktor. Ama biliyorum, Gülcivan gerçekti. İnanın bana, sizin sesinizden ve suretinizden daha gerçekti. Sonra kapı, beni en yalnız, en küskün, en yaralı, en suskun gecemde bir dua gibi yankılı, öyle yalın ve yansız sesiyle yatıştıran o 100 yıllık kapı. Haydarpaşa Garı'nın kendisi kadar görkemli, öylesine dayanıklı, öyle sahiciydi. İnsanın 1000 yılın içinden bir dirhem eksiltmeden süzüp yüzüne gözüne, elini ayağına dolana dolana ama inatla sürüklediği öfkeye, nefrete, kötülüğe şaşmazken, dünyanın hali hal değilken, kendini bilen bir kapının daha fazla dayanamayıp dile gelişine mi şaştınız yoksa? Hiç kusura bakmayın. Öyleyse ben de size şaşarım doktor. Cahil cesaretinize, gaflet uykularınıza, kendinden menkul palavra inançlarınıza durur durur yeniden şaşarım. Madem öyle, çok da uzağa gitmeden bir etrafımıza bakalım. Siz mesela, aileniz, çocuklarınız, sonra karınız. Hiç düşündünüz mü? Karınızın içinde daha kaç kadın var acaba? Annenizin tarihinde sizden başka kaç adamın hikayesi yazılı? Sonra anneanneniz, halalarınız, teyzeleriniz. Cürümünüz nedir onların nezdinde? Aile kadınlarının hikayesinde neredesiniz? Bilmem farkında mısınız? bakarsanız kadınlar acayip kalabalıktırlar. Öyle kenarda köşede kendi hallerinde göründüklerine aldanmayın. Sandığınızdan çok daha kalabalık yaşarlar ve aslında şu koca tarihi gizli gizli onlar yazarlar. Biz tarih diye erkeklerin yazdığı anlı şanlı masalları okuruz, o başka. Korkutucu değil mi? Korkunun ecele faydası yok ama. İster inanın, ister inanmayın, henüz hiç bilmediğiniz daha çok hikayeniz var. Ellerinde düzmece şecerelerle kimse kasım kasım kasılmasın boş yere. Değil mi ki kayıp masalların şehrindeyiz? Bu büyülü şehrin altında daha kaç şehir var doktor? Kaç büyü, kaç sır, kaç masal? O masalların içine saklı ne yalanlar var, ne gerçekler bilseniz. Söyleyin bana, kardeşin kardeşi gözünü kırpmadan bir kaşık suda boğup çınarın dalına astığı, eski solcu Memo'nun kaçacak yeri kalmayınca Allah'ın insafına sığındığı, Piri Pak Enver Asil Türk'ün 70 yılın sonunda Leon olduğu bir dünyada neye sarılır, kime güvenebilirsiniz? Benimse işte kapıyla martı, bir de at. Boş yere üstüme gelmeyin. Size verecek başkaca gerçek kalmadı elimde, farkındayım. Hiç de iç açıcı bir durum değil bu, ama ne yapalım? Çoğu zaman seçme hakkımız yok ne yazık ki. Hayat böyle bir şeymiş anlaşılan. Annesini, babasını, kardeşlerini seçemediği gibi yalanlarını ve gerçeklerini seçemezmiş insan. Atalarından miras kalan günahlarını ve utançlarını da seçemezmiş. Geç de olsa anladım bunu ben. Ama Gülcivan da kapıyla ve mavi ayaklı Gülen Martı ile karşılaşmasaydım belki de hiç aymayacaktım. Gaflet uykularından kolay kolay kaldıramayacaktım başımı. İşte bu yüzden bir kez daha söylüyorum. Onlar gerçekti. Siz ne derseniz deyin. Martı gerçekti doktor. Farkındayım. Samimiyetle yardım etmek istiyorsunuz bana. Merak etmeyin, toparlanırım. Nasılsa başımın çaresine bakarım ben. Biliyor musunuz ne kadar güçlü bir kadın olduğumu nereden bilebilirsiniz ki? Öyle mi? Selim'in arkadaşıydınız demek. Yok hayır, sizi hatırlayamadım. Bir de belliğimin güçlü oluşuyla övünür dururum. Hatırlayamadım işte. Aslında Selim'i de hiç hatırlamazdım ama şimdi içimdeki bu acı, yıllardır yüreğimde hiç sönmeden tütüp duran o son sigarası. Sanki yüz koca yılın bütün isi, dumanı oralarda bir yerde saklı. Öyle mi? Geçecek mi? Bakın işte buna inanmak zorundayım. Başka çarem yok biliyorum. Üstelik günlerdir burada yatıp kalkmaktan gerçekten çok sıkıldım. Sahi ne kadar oldu ben buraya geleli? Yok hayır, cevap vermeyin. En iyisi bu soruyu hiç sormadığımı farz edin. Ne yapıp edip zamanla ilgili bütün kuruntularımdan kurtulmaya kararlıyım. Zaman da bir yalan. Mavi ayaklı Gülen Martı söylemişti. Güzel söz ama değil mi? Bunu da koyacağım sözlerimin arasına. Var olanları yok bahasını elden çıkaracağım. Yeni sözler bulacağım. Baştan, en baştan başlayacağım. Bundan sonra yepyeni sözler satacağım doktor. Ne dersiniz, yapamaz mıyım? Yaparım değil mi? Tabii yaparım ya. Sözün dilinden iyi anlarım ben. Hem bu sefer işleri de büyütürüm biraz. Devir değişti. Öyle sadece mıknatısı olanlarla yetinmemek lazım. Kupaların üzerine de yazarım. Açılır kapanır kutuların orasına burasına, kartpostallara, resim çerçevelerinin aynaların kenarlarına, hatta abajurlara. Düşünün, üzerinde boydan boya karanlık dediğin siyah bir ışıktır aslında. Yazan bir abajur yeterince umutlu değil mi? Bize umut lazım doktor. En çok umut. Bakmayın siz, parasızlık falan bahane. Asıl umutsuzluktan kırılıyor bu millet. Bir şeyler yapmak lazım. Güzel sözler bulmak lazım doktor. Bulurum ben. Sözlerden mini mini tablolar yapar satarım. Olmaz mı? Olur. Her yere bir söz yakıştırırım. Benim işim bu. En güzelini yaparım. Zaten söz dediğiniz nedir ki? Şuncacık yere sığar, dilediği yere yerleşir. Yeter ki yerini sevsin. Yok, herkesin dilinde, gözünde eskittiği sözlerle olmaz bu iş. Kesin olmaz. Hem sıkıldım zaten. Bu aspirin misali her derde deva, seni seviyorumlardan. Evet, evet. Yepyeni sözler bulmalıyım. Şu güzelim Haydarpaşa garını her yere nakşedip altına sarı sevda yazmalıyım mesela. Gökannemin ruhuyla barışmalıyım. Zamanın kapıları kapanmasın da yakışır gara. Hani şimdi 33 paraya okutmaya çalışıyorlar ya, o manada yani. Ya sarı veda? Olur, o da olur. Neden olmasın? Her seferinde yüreğim yanıp yakılsa da ey vicdan, neredesinden vazgeçmemeliyim. Sonra bugünlerde omuzlarımda dünyanın yalnızlığı var da epey iş yapar bence. Öyle ya. Kendi tarihimin, kendi hayatımın içinden bulup çıkarmalıyım sözlerimi. Yalan da olsa, gerçek de, bundan böyle bana ait olmayan sözleri vitrine koymamakta kararlıyım doktor. Bir de şu şapka meselesi var, en mühimi. Aslında bu konuda geçen seferde Gül annemin aklına uymamalıydım. Ama cahillik işte. Cahillik, toyluk, tecrübesizlik. Onun bir zamanlar edebiyat fakültesinde okumasına aldandım sanırım. Eşeklik ettim, hata ettim. Ne olursa olsun şapkalarından vazgeçmeyecektim. Düşün, kimdir senin hedef kitlen? Kim alacak bu sözleri demişti Gül annem. Gencecik insanlar. E onlar ne anlarlar şapkadan mapkadan? Bu şapka sevdasından vazgeç. Yoksa bütün sözlerin elinde kalır varla. 3 günde topu atarsın. Korkuttu beni. Hasretim sevdandan yadigara bile şapka koydurtmadı. Halbuki olur mu, değil mi? Garla yadigar aynı kefeye konur mu? Aman bildiğin gibi yap o zaman diye aksilendi üsteleyince. Yap da gör dünyanın kaç bucak olduğunu. Hangi devirde yaşıyoruz? Şapka mı kaldı artık? Sen gök annenin Nuh Nebi'den kalma kitaplarıyla büyüdün diye öyle rüyaya gönünce rüya diyemezsin canım. Aklınca bir sıfır galip gidecek dükkandan. O hırsı arkasından seslendim. Saçmalık. Ben rüyanın ne zaman rüya olduğunu sorarım öyleyse. Hangi aklı evvelin buna vesile olduğunu. Ne yani? Fransızların hiç mi aklı yoktu? Çeşit çeşit aksanları bugün koyup yarın kaldırmayı neden hiç akıl edemediler acaba? Biz onlardan daha uyanız da ondan diye döndü yüzünde hınzır bir ifadeyle. O şapkalı zarafetle yakışık almazdı. Şapkasız laflarla küfretmekti. Daha keyifli yalan söylemekti. Eskiler birine kızınca lavabali derlerdi mesela. Ne kadar kibar değil mi? Ne sevimli ne şeker. Ama biz şimdi öküz diyoruz ona. Şapkası var mı? Yok. Keyifli mi? Evet. Bak nasıl da ağzını dolduruyor insanın. Öküz. Bilmem anlatabildim mi canım? Ardından çın çın salıvermişti kahkahasını dünyanın dört bir yanına. Demek öyle Gülsün Hanım. Şapkanın zarafetine yakışmaz. Şapkasız yalanlar hem daha keyifli hem daha kolay demek. Pekala. Hoca meydan. Görelim bakalım o zaman. Ben bütün kelimelerin şapkalarını iade edeyim de görelim bakalım. Aşıkla maşukun itibarını iade edeyim önce. Sonra Leyla ile Mecnun. İyisi mi sebatkarı da daha fazla bekletmeyeyim. Yeni zamanların rüzgarında kavruldu kavrulabileceği kadar. Sonra Sadık'la Saki. Söyleyin bana doktor, dedin onlar da biraz 21. yüzyıldan kam almasın? Diyeceğim, sandıkları açıyorum, şapkaları birer birer çıkarıyorum artık. İbreti alem için benim dükkanımda herkes şapkasıyla arzayı devam edecek bundan sonra. Kelimelerim her daim şık, zarif ve kibar olacak. Herkes layık olduğu yerde bulunacak velhasıl. Hoyratlığın yüzüm yok. Kimseye ayrımcılık yapılmayacak. Kimse itilip kakılmayacak benim dükkanımda. Bana kalırsa siz de gözünüzü açın artık. Şapkasız laflara itibar etmeyin bundan böyle. Kelimelere mukayyet olun biraz. Nerede şapkasını unutmuş bir kelime görürseniz anlayın ki orada bir büyük yalan vardır. Koşun gidin, bulun buluşturun, şapkalarını başına koyun gariplerin. Bana inanmıyorsanız dönüp tarihe bakın o zaman. Hamit Bey'i ele alın mesela. Dayanamadı, tutamadı içinde yalanını. Onca yıl sonra hem de hiç olmayacak adama gidip söyleyiverdi. Niye? Çünkü şapkası vardı doktor. Hatırlayın, hani Cemil Bey'den yumruğu yiyince yağmurun çamurun içinde yuvarlanıp giden o deve tüyü föt şapka. Yok, olmazdı. O adam o yalanı daha fazla saklayamazdı. Çünkü şapkası ve vicdanı vardı. Diyeceğim, siz olun, şapkasız kelimelere inanmayın doktor. Şapkasız yalanlardan kaçın. Görüyorsunuz işte, benim başıma ne geldiyse yıllar önce o söz dükkanını açarken Gül annemin aklına uyduğum için geldi. Cahillik işte, toyluk, tecrübesizlik. Halbuki hiç olur mu? Hasretim sevdandan yadigarın şapkası unutulur mu? Tamam, peki nasıl isterseniz. Bırakalım bugünlük burada. Ne? Ne bu gürültü? Ne oluyor böyle? Bilmem ki ama bir dakika, bu... Tabii ya tabii. Koşun hemen pencereyi açın doktor. Yok korkmayın açın. İşte gördünüz mü? Söylemiştim size. Bakın bakın ne kadar da çoklar. Aman Allah'ım. Bucu bucağı yok bunların. Bütün gökyüzünü kaplamışlar. Boydan boya bütün gökyüzünü. Mavi ayaklı Gülen Mart'ı söylemişti ama. Göklerin tarihini bembeyaz harflerle yazacağız bu gösteriyi gülüm demişti. Ne aptallık. Ben bile inanmamıştım. Sakin olun. Korkacak bir şey yok doktor. Bunlar martılar. Dünyanın bütün martıları. Evet şaka değil. Dünyanın bütün martıları diyorum size. Hepsi burada. İstanbul'dalar. Nefes kesici bir manzara değil mi? Bizim için geldiler. Haydarpaşa martılarıyla dayanışma için. Biliyorsunuz işte o güzelim gar binası martısız kalmasın diye. Martılar dışarıda kalmasınlar, mahzun olmasınlar diye. Ha ha ha. Ha o kakır kakır gülenler Brezilya göllerinden gelen gülen martılar. Bazen hele bir de keyfiniz yoksa biraz sinir bozucu olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Sesleri böyle çıkıyor. Etrafımızdaki herkesin bizimle aynı sesleri çıkarmasını beklemek büyük haksızlık öyle değil mi? Bir de Galapagos'tan gelen mavi ayaklı gülen martılar var. İşte bakın şuradakiler. Onlar kırma. Tıpkı bizim gibi. Tamam, çoğumuz gibi diyelim öyleyse. Safkanları bu işe karıştırmayalım. Yeniden martılara dönersek, onlar için hiç mi hiç önemi yok böyle şeylerin diyeceğim. Martılar sınır mıdır nedir bilmiyorlar. Şehrin yüzü ne güzel aydınlandı ama. Nasıl da beyaza kesti ortalık. Söylemiştim size doktor, bana inanmadınız. Martı gerçekti demiştim. Martı gerçekti. Hepsi gerçekti. Ağustos 2005, Şubat 2008, İstanbul. Kitabın sonu. 3 Temmuz 2008, sayfa 301.